Ayrım 28, faini meçhul mü? Ergün Poyraz, sayfa 321. 2 Mayıs 2012 tarihinde Uğur Mumcu Cinayetini Araştırma Komisyonu'na bilgi veren Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu üyesi Eyüp Aşık şunları söylüyordu. Biz sonuca ulaşmak için belli kişileri dinledik ama akıl almaz tesadüflerle karşılaştık. O tesadüfler ister istemez Mumcu'nun katilinin bulunmasını istemeyenlerin organizasyonu gibi geldi bize ve açıklamamız o yöndeydi. Ben bunu Susurlu Komisyonu'nda da anlatmaya çalıştım. Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu'nda karşılaştığımız hadise şu. Sizin komisyondaki bazı arkadaşlarla görüştüm. Onları siz de dinlemişsiniz. Yani bir kişi çıkıyor, ben bu katili gördüm, tanıyorum diyor ve bir isim tarif ediyor bize. Biz o kişiyi dinleme kararı alıyoruz. Ama ne hikmettir, o kişi bizim dinlememizden bir gün evvel televizyona getiriliyor. O zaman özel televizyonlar da yoktu. Devletin televizyonuna getiriliyor ve Reha Muhtar'ın programında kişi kamuoyuna akıl hastası gibi takdim ediliyor. Olayın genel şekli bizi düşündüren şey bu. Biz bunun arkasındaki soru işaretlerine bakıyoruz. Kişiyi televizyona getiren polis, kişi bunu bize kendisi söylüyor. Devletin polisi kişiyi faili meçhul cinayetleri araştırma komisyonuna götürüyorum diye alıp TRT'ye getiriyor. Biz ertesi gün Reha Muhtar'dan bilgi almaya çalışıyoruz. Mumcu'nun katilinin bulunmasına çok sevinecek, memnun olacak, ona katkıda bulunacak bir kişi olarak tanıdığımız, zannettiğimiz Reha Muhtar, tam tersine komisyonda olay çıkartmak için gayret sarf ediyor. Sorulan her soruya bizi kızdıracak şekilde cevap veriyor. ''Siz kim oluyorsunuz? Mecbur muyum?'' gibi tavrından anlıyoruz ki bize yardım etmek için değil, tam tersine olay çıkartmak için gelmiş. Nitekim sonunda kavga çıkartıyor ve bize bir kelime demeden komisyonu terk ediyor. Ben buraya geldim, size söylemek mecburiyetinde değilim, kaynağını açıklamak mecburiyetinde değilim falan. Karşımıza çıkan ikinci bir engel. Bahsedilen zanlı kişi İstanbul Emniyetince olaydan bir gün evvel tutuklanıyor ve deniliyor ki sizin söylediğiniz o bahsedilen kişi olay günü tutukluydu. Olaydan bir gün evvel tutuklanmış olması bile şüphe uyandırırken evrak üzerinde yapılan araştırmada tahrifat olduğu görülüyor. Yani 22 veya 23 Ocak'ta adam tutuklandı gösteriliyor. Halbuki 25 Ocak'ta tutuklanmış. Evrakta tahrifat yapılmış. Bir de başsavcılık ve devlet güvenlik mahkemesinden bize bir nevi falancayı sorgulamayın, bu işlere girmeyin uyarıları geldi. Karşılaştığımız bu olaylardan anladığımız, bu olayın aydınlanmasına yardımcı olması gereken kişi tam tersine olayın kapanması için, aydınlanmaması için gayret ediyor. Yani emniyette, adalette, televizyonda, MIT'te, her tarafta. Mumcu'yu öldürenlerin profesyonel olmaması mümkün değil. Çok amatörce kız kaçırma olayından falan öldürülmedi. Çok profesyonelce düşünülmüş, seçilmiş bir kişidir ve bunu milli istihbaratın bilmemesi mümkün değil. Uğur Mumcu'nun kardeşi Beyhan Gürson da komisyona verdiği ifadesinde savcılar Nusret Demiral ve Ülkü Coşkun'un olayı örtmeye yönelik davranışlarından yakınıyor. Ve Reha Muhtar'ın programına tanığın çıkarılmaması, korkutulmaması için gerekli işlemlerin yapılmasını istediklerini, yayını bile durduracaklarını söylemelerine rağmen durdurmak için girişimde bile bulunmadıklarını anlatıyordu. Hanefi Avcı, İstanbul'da yakalanan İslami Hareket militanlarının yakalanma tarihlerindeki tahrifatları, olay tarihinde İstanbul İstihbarat Şube Müdürü olduğunu ifade ederek, farklı günlerde yakalanan kişilerin sorgulanmasında, zaman kazanabilmek için yakalama tutanağının, en son yakalanan kişiyle birlikte düzenlenme isteğinden kaynaklandığı şeklinde, bırakın hukuku, akıl ve mantıktan yoksun bir bahane ile açıklıyor ve cinayeti İranlılar işledi şeklinde gerçek dışı bir başka ithamda daha bulunuyordu. Mehmet Eymür ise bugün MIT'te çalıştığını açıkladığı Çakıcı hakkında komisyona verdiği ifadesinde Çakıcı kılıç ve benzeri kişilerin kimseyle ilgili olmadıklarını ve parazit olduklarını bildiğini söylüyordu. Eymür Mumcu'yu tanıdığını, görevde olmadığı için bu konuda somut bir şey söyleyemeyeceğini, yazıları ve araştırmaları sebebiyle hasım yelpazesinin geniş olduğunu, kaçakçılarla da Bulgarlarla da takıştığını ifade ediyordu. Oysa kaçakçılar ve Bulgarlarla Mumcu'yu karşı karşıya getiren kendisiydi. Eymür arada bir doğru da söyleyerek delillerin toplanmasında ve olay mahalli incelemesinde bir keşmekeş gördüğünü ve o zaman bunu söylediğini, bu olayların benzerlerinde olduğu gibi ileri teknoloji kullanılmasından hareketle gizli servislerin işi olduğunu düşündüğünü anlatıyordu. Eymür bir kelime sonra Mumcu ile ilgili suikast öncesi bir bilgiden haberinin olmadığını söyleyerek Aslı'na rücu ediyordu. Eymür hem polis tarafından arandığı söylenen hem polis tarafından himaye edilen itirafçıların eylemlerinin bir yönlendirme olduğunu, bunları yönlendirenleri ve bu yönlendirmenin sebebini belirlemek gerektiğini, emniyetin içindeki denetimsiz unsurların bu itirafçıları yönlendirdiğini, Hanefi Avcı'nın bunu yaptığını vurguluyordu. MİT mensubuna güvenmiyorum. Emin Değer, Uğur Mumcu'nun hem avukatı hem de can dostu olarak gerek Uğur Mumcu cinayetini araştırma komisyonuna gerekse basına yaptığı açıklamalarda özetle şunları anlatıyordu. Uğur Mumcu'yu dürüst, davasında inançlı, Türkiye'yi seven, Atatürk'e hayran, Atatürk'ün düşüncelerinden sapmayan bir Türk aydını olarak tanır ve severdim. Davası Atatürk Cumhuriyeti'ni korumak, kollamak ve onu adım adım değil koşar adım geliştirmekti. Uğur Mumcu'nun dünya görüşünün ve toplumsal bilincinin temelinde yaşamının her döneminde esin aldığı kuvayi milliye ruhu vardı ve elbet bu niteliği ile emperyalist sistemin hedefindeki bir aydın idi. Uğur Mumcu yurtsever olduğu için, halkını sevdiği için, gerçekleri görmekle kalmayıp halka anlattığı için öldürüldü. Önce hiçbir suçu yokken suçlandı, yargılandı. Bu bir uyarıydı, olmadı. Susmadı Mumcu. Evet, suçu yoktu Uğur'un, susamazdı. O çağının tanığı bir aydın olmanın onuru ile yaşadı. Emin Değer, Uğur Mumcu cinayetini araştırma kurulu hakkında da şunları söylüyordu. Bu kurulun çalışmalarında bir aşama kaydedilemedi. Olamazdı da. Çünkü bu kurul içinde yer alan bir kişi MİT mensubuydu. Ben o adama güvenmediğim için kuruldan ayrıldım. Kurul daha sonra Barolar Birliği'ne devredildi. Ben neden devredildiğini bilmiyorum. Değer soruşturma evreleri hakkında da bakın neler anlatıyordu. Uğur Mumcu'ya yönelik saldırıyı duyar duymaz olay yerine gittim. Çok kalabalıktı. İnsanlar olay yerinde dolaşıyordu. Kimileri yerden, apartmanların alt kat pencerelerinden, ara yerlerden bir şeyler topluyordu. Bir yandan da çalı süpürgesiyle ortalık temizleniyordu. Orada bulunan yetkilileri sert bir dille uyardım. Olay yerine kimsenin girmemesi gerekir dedim. Sonradan o gün orada yapılanları anımsadığımda hukukun kanıt toplama kurallarına uyulmadığını, böylece kanıtların karartılması için sanki özel bir çaba harcandığını düşünmeye başladım. Kanıtların toplanmasında o hukuk dışı yöntem uygulanmasaydı soruşturmanın yazgısı elbet başka olurdu. Olay yerinde Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Nusret Demiral'ı tutanak tutarken gördüğümü anımsıyorum. Sonradan dosyayı incelediğimde yarım sayfalık tutanak tutup kanıtların toplanmasını güvenlik güçlerine bırakarak ayrıldığını öğrendim. O alandaki parçaların gelişi güzel toplanması, süpürgeyle temizlik, yetkili savcının görevini bırakarak gitmesi, soruşturmanın günümüze ulaşan gelişmelerine bakarak değerlendirildiğinde olayın aydınlatılmasını önlemenin ilk adımıydı. Yani daha o anda Uğur Mumcu suikastı olayının çözümünü önleyici önlemler uygulamaya konulmuş demek yanlış olmaz. Sanki önceden tasarlanmış bir kanıtları yok etme projesi uygulanıyordu. Bu olay sıradan bir ölüm de olsa soruşturma yetkisi savcınındı ve olay yerine gelen savcı görevini bırakıp gidemezdi. Uğur Mumcu olayında bu ilk hukuk dışı olgunun geleceğin habercisi olduğu nedense düşünülmedi. 4-5 duruşmaya gittim. O duruşmalarda davadan sonuç çıkmayacağını anladım. Davada karar verildi ama gerçeği yansıtmadığı kanısındayım. Mumcu cinayeti içinde SİHA var ama buradaki maşaları kim? Ben doğru tespit yapıldığına inanmıyorum. Bir şey söyleyemeyeceğim. Uğur Mumcu olayı Uğur Mumcu yöntemiyle sorgulanmadı. Hukuk bir yana bırakılarak kanıtlar göz önünde tutulmadı ve adeta saptırıldı. Bunlar çok sersem oluyor. Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu TBMM Araştırma Komisyonu'na bazı bilgiler veriyordu. Mumcu'nun verdiği bilgiler rapora şu şekilde geçiyordu. Güldal Mumcu komisyona Mehmet Ağar'la ayrıca görüşme talep ettiğini söylüyor. Ağar'la konuştuklarını, Ağar'ın tutanaklardaki tahrifatları kabul ettiğini, bu sebeple bu yolsuzlukları yapanların yakalanmasını, tuğlaların çekilmesini istediğini belirtiyordu. Tuğlaların çekilmesi gerektiği sözü üzerine Mumcu çekin o zaman yanıtını veriyordu. Ağar'ın bunu yapamayacağını, bu tuğlalar devrilirse kendilerinin de altında kalacağını söylediğini de belirtiyordu. Mumcu bu işin arkasında bulunanları çıkarmalarını Mehmet Ağar'dan istediğini de komisyona anlatıyordu. Mumcu'nun bu talebine karşılık Ağar'ın ise bunu yapamayacağını ifade etmesi üzerine Mumcu savcı Ülkü Coşkun'un kendisine bu işi devlet yapmıştır dediğini Ağar'a aktardığını vurguluyordu. Ağar'ın bu açıklamaya verdiği cevap da aslında Uğur Mumcu cinayetindeki gerçeklere biraz daha ışık tutuyordu. Bunlar çok sersem oluyor. Ne güzel değil mi? Ancak Ağar savcıları hedef alıp bunlar çok sersem oluyor derken Özal suikastını bile çözemeyen Başsavcı Nusret Demiral'a altın tabanca hediye ediyordu. Muzaffer İlhan Erdost, Türkiye'nin kararan fotoğraflarında Uğur Mumcu olayı ile ilgili oldukça ilginç saptamalarda bulunuyordu. Cumhurbaşkanıydı, Başbakanıydı, İçişleri Bakanıydı, DGM Başsavcısıydı, Uğur'un katillerinin izini süren ve hemen her gün yeni kanıtlar üreten ve yeni katiller yakalayan, yeni örgütler açıklayan devlet ile gerçekleri devlet sırrı olduğu için açıklamayan devlet arasında kendimi Fareli Köy'ün kavalcısı masalındaki 70 milyon fareden biriymişim gibi duyumsamaktan kurtaramadım. Çünkü Uğur'un öldürülmesi bir devlet sırrı olduğu gerekçesiyle açıklanamıyorsa, bu 70 milyonu aranmayan, aranmayacak olan, bulunmayan, bulunmayacak olan, bir kendir parçasından da başka bir anlam taşımayan, bir ipucunun arkasında sürüklemeyi bir başka biçimde açıklamak bana olanaksız geliyor. Devlet sırrı olması dolayısıyla da Uğur'un katillerinin devletin açıkladıkları arasında değil, kendi pisliğini örten kedi örneği örttüğü yerde aramanın daha doğru bir yöntem olacağını sanıyorum. Dün Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu'ya polis, "Sizce Uğur Bey aşk cinayetine kurban gitmiş olabilir mi?" diye cinayetin asıl nedenini kamufle etme amaçlı soru soruyordu. Özge Mumcu bu olayı anlatırken bu soru sahiden soruldu bana diyor ve 7 Eylül 2012 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan ve cinayet günlerini anlatan sözlerini şöyle sürdürüyordu. Soruşturmanın ciddiyetle sürdürülmemesi nedeniyle cinayet hala aydınlatılmadı. Büyük telaş. Cezaevinde gazeteciler, siyasetçiler ve diğer ziyaretçilerimiz sağ olsunlar bizleri bir an bile yalnız bırakmadılar. Yine böyle bir ziyaret esnasında gelenlere Türkiye'deki faili meçhuller ile ilgili kitap yazdığımı sorulan soruya cevap olarak söylemiştim. Hatta Uğur Mumcu'nun katilini de isimle anlattım ve kitabımda yer alacağını belirttim. Mumcu davası avukatlarından Turgut Kazan hafifçe itiraz edecek gibi oldu. Ama onun katilleri yakalanmadı mı? Kendisine Mumcu'nun katilinin Duran Hoca Kod adlı MİT görevlisi olduğunu söyledim. Çünkü Mumcu olayını araştıran o günün DGM savcısı Ülkü Coşkun çok iyi görüştüğüm biriydi. 25 Temmuz 2012 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nden Orhan Birgit yazacağım kitaplarla ilgili köşesinde şunları aktarıyordu. Silivri'de 5. yılını mahkum değil tutuklu şüpheli olarak dolduracak olan Ergün Poyraz en kıdemli gazeteci sıfatıyla yeni kitaplar yayımlamaya hazırlanıyor. Her nedense bu tarihten sonra ortalığı bir telaş alıyordu ve 17 Kasım 2012 tarihli Cumhuriyet. Güldal Mumcu 24 Ocak 1993'ten sonra yaşadıklarını kitaplaştırdı. Yeşil Mumcu'nun evinde. Bir adam geldi, olayı yapanı bulsak, sonra etrafından da birkaç kişi bulunsa yeter mi diye sordu. Gerçek adım Mahmut Yıldırım, gerçekler açığa çıksın. Mayıs 1996, galiba Kurban Bayramı'ydı. Bayram için o aralar çok ziyarete gelen olmuştu. Hem taziye hem bayram kutlaması yapıyorlardı. Kapı çalındı, biraz tedirgin olmakla birlikte bakalım kimmiş dedim. Açtık sokak kapısını. Biri kız, biri erkek, 3-4 yaşlarında iki çocuğun ellerinden tutmuş bir adam bizim kapının önüne geldi. Sakallı, benim boyumda, biraz ince, lacivert bir ceket ve gri pantolon, ceket özensiz, pantolon ütüsüz, hafif eskimiş, böyle bir kılık. Hızlı bir şekilde birbiri ardına adeta nefes almadan konuşmaya başladı. Biraz aksanlı. Sokaktaki caminin adının T Cami olarak değiştirilmesi gerekir. Bunu sizin sağlamanızı istiyorum. Salonda karşılıklı ayakta duruyoruz, yüzüne baktım. Yanlış yere gelmişsiniz. Burası camilere isim veren veya isimlerini değiştiren bir yer değil. Benim yapacağım bir şey yok. Bunun için size yardımcı olamam dedim. Daha sonra artık çıkması gerektiğini hissettirecek şekilde kapıya doğru yürüdüm. Salondan çıktık. Adam durdu, bana döndü. Sesi düzelmişti. Son derece normal, son derece düzgün bir Türkçeyle "Olayın failini bulsak sizin için yeterli olur mu?" dedi. Ben gerçeği istiyorum dedim. Olayı yapanı bulsak, sonra etrafından da birkaç kişi bulunsa yeter mi? Çünkü siz ne isterseniz o olacak. Ben yine ben gerçeği istiyorum dedim. Adam bunun üzerine, anladım, siz hepsini istiyorsunuz. Üçüncü kez yineledim, ben gerçeği istiyorum. Siz hepsini istiyorsunuz. O zaman 3 tane gül alacağım. Birini başbakanlığına, birini Çeçenistan'a, birini de Uğur Bey'in öldürüldüğü yere koyacağım dedi. Kapıyı açtım, adam çıktı çocuklarla birlikte. Kapıyı kapatmamızdan sonra birkaç dakika geçmişti ki apartman içinden bağırmalar duyduk. Olayların hepsi açığa çıksın. Bütün gerçekler açığa çıksın, artık yeter. Buraya gerçek adımı da yazıyorum. Gerçek adım Mahmut Yıldırım, buraya yazıyorum, gerçekler açığa çıksın. Merak etmiştik, yukarı çıktık. Taziyeye gelenler için koyduğumuz masa ve defter hala duruyordu. Buraya yazıyorum dediği için merakla deftere baktık. Hakikaten söylediklerini yazmıştı. Defteri yerine koyup eve geçtik. Ertesi sabah defteri alıp saklamam gerekir diye düşünerek çıkıp baktım. Ama artık defter yoktu. Cumhuriyet'te Mumcu olayı ile ilgili yazı dizisi başlamıştı. Ancak yazı dizisi daha önce Uğur Mumcu Vakfı tarafından yayınlanan Neden Öldürüldüler adlı kitaptaki bilgilerin hemen hemen aynısıydı. Bakın yazı dizisi nasıl devam ediyordu. Çok şişman bir çocuktu. 19 Kasım 2012 tarihli Cumhuriyet. Güldal Mumcu'nun kitabında Uğur Mumcu cinayetini soruştururken evinde esrarengiz bir şekilde ölü bulunan DGM savcısı Kemal Ayhan'a otopsi yapmadan toprağa vermekle eleştirdiği dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Nusret Demiral suçlamalara yanıt verdi. Savcı Kemal Ayhan'a ayrıntılı otopsi yapılmadığını kabul eden Demiral, "Çok şişman çocuktu. Enfarktüsten yani kalp krizi gitti. Tabii bir ölüm olarak tespit edildi. Şüphe çekecek hiçbir şey yok dedi. Ayrıntılı otopsi yapıldı mı? Oradaki durum şu. Çok şişman bir çocuktu. Enfarktüsten gitti. Arkadaşlar gittiler, yaptılar muayenesini. Tabii bir ölüm olarak tespit edildi. Tabii bir ölüm olunca niçin ayrıntılı bir otopsi yapılsın? Siz gazeteci olarak düşünüyorsunuz. Yanlış onlar. Biz hukukçu olarak söylüyoruz bunları. Kendi evinde ölüyor çünkü, şüphe edilecek bir durum yok.
Siz doğal ölüm olduğunu mu düşünüyorsunuz?
Tabii doğal ölüm. Normal şekilde yaşayan bir kişi. Sonra bizim binamızda korumalar var. Lojmanda oturuyordu çünkü, ailesi de geldi. Onlar zaten açtılar baktılar. Daha önce de zaten aynı baygınlığı geçirmiş. Ailenin o zamanki intibaları öyleydi.
Ailesinin evde olmadığı bir zaman savcının bu ölümü şüphe çekici değil mi?
Şüphe çekecek bir şey yok, onlar uydurma şeyler. Çok mazbut bir çocuktu ve çok kıymetli bir savcıydı.
Ama Uğur Mumcu soruşturmasını yürüten bir savcıydı.
Ondan önce soruşturan arkadaşlarımız, yani Ülkü Coşkun'u kastediyor, var.
Ama görevden alındı.
Alınmadı, tayini çıktı. Herhalde bir şeyler oldu. O arkadaşa, yani Kemal Ayhan'a tevzi edildi.
Kemal Ayhan ölümünden kısa süre önce Güldal Mumcu'ya cinayetin arkasında uluslararası istihbarat örgütleri, biraz mafya ve karanlık güçler olduğunu söylüyor.
Hepsi evrakların içinde var.
Cinayetle ilgili bilgilerin dosyada olduğunu ima ediyor.
Bunun yeniden münakaşasına girmek kadar ayıp bir şey yok.
Halen asıl faillerin yakalanamadığı eleştirileri var.
Onların dedikoduları, aile tabii üzülüyor, her türlü şeyi söyleyebilir. Soruşturma evrakı dörtbaşı mamur yapıldı.
Kitapta Güldal Mumcu Yeşil'in yaptığı ziyareti de yazmış.
Bu şeye emekli bir cumhuriyet savcısı olarak bu şeye girmeyiz. Sorduğunuz soruların hiçbiri de bizim için geçerli değildir. Kişisel intibalardır onlar.
Bu sırada sinirlenerek telefonu kapatıyor. Kitaba göre savcı Ülkü Coşkun cinayet için bu işi devlet yapmıştır demiş.
Ben bunlara girmiyorum hiç, çünkü bu işler öyle dallandı budaklandı ki o kadar kumkuması dedikodusu içine sokuldu ki rahmetlinin kemikleri bile sızlıyor. Benden söylemesi haberiniz olsun, o kadar.
Telefonu ikinci kez kapatıyor. Gazete haberine göre kitapta Tantan'ın açıklamaları da yer alıyordu.
28. ayrımın sonu. Sayfa 332.